Ayrım 6. Bir sek geçiyor. Patrick Modiano, sayfa 63. Şanzelize'nin yukarısında durduk ve arabayı park etmekte güçlük çektik. Dışarıda hava bir ilkbahar cumartesi akşamı kadar ılıktı. Sinemaya gitmeyi kararlaştırdık ancak köpeği arabada yalnız bırakmak istemiyorduk. Köpeği Grand Army Caddesi tarafındaki Napolyon'da büyük sinema salonlarındakinden çok daha hoşgörülü davranılacağını düşündüm. Gerçekten de gişedeki kadın ve yer gösterici köpeğin bizimle içeri girmesine izin verdiler. Filmin adı Rio Grande'li Dalavereci'ydi. Sinema çıkışında akşam yemeğini bir lokantada yememizi önerdim. De La Versano'nun verdiği 7500 frank hala üzerimdeydi. Buna her birinde 2'şer bin frank bulunan iki zarf da eklenmişti. Onu davet etmek istiyordum ancak Şanzelize'deki lokantalar beni ürkütüyordu. Birini seçmesini istedim. Washington sokağına geri dönebiliriz dedi. Orada Jacques de Bavière'le karşılaşmaktan korkuyordum. Gisel onun Ansar'la birlikte kalacağını ve evine çok geç saate döneceğini söyleyerek kaygımı giderdi. Camın yakınına oturduk. Jacques karşıda oturuyor. 22 numaralı kapıyı işaret ediyordu. Onların varlığını unutmamızı yeğlerdim ancak Paris'ten ayrılmadıkça bu zor olacaktı. Bu insanların bize yardım edeceğini söylüyordu ve ben de ona inanmak istiyordum. Ama onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak da hoşuma gidecekti. Jacques de Bavière'in evine gittin mi hiç diye sordum. Evet, birçok kez. Nasıl bir yerde yaşadığını merak ediyorum. Üvey annesi orada olsa gerek. Yemekten sonra karşı kaldırıma geçtik ve 22 numaranın önünde bir an duraksadım. Girmemize değmeyecek. Gisel ısrar etti. Üvey anneye Jacques de Bavière'le randevumuz olduğunu ya da yalnızca mahalleye geldiğimizi ve onu ziyaret etmeyi düşündüğümüzü söyleyecektik. Ama ziyaret için geç olmadı mı? Kadını tanıyor musun? Biraz. 22 numaraya girdik ve Gisel giriş katında bir kapının zilini çaldı. Zilin üzerinde Ellen James yazılı gümüş bir plaka vardı. Bir kadın sesi "Kim o?" diye sordu. Kapıda bir göz deliği vardı. Bizi inceliyor olmalıydı. "Jack'ın arkadaşlarıyız," dedi Gisel. Kapıyı 45 yaşlarında, siyah ipek giysili sarışın bir kadın açtı. Boynunda bir sıra inci vardı. "Siz miydiniz?" dedi Gisel'e. "Sizi tanıyamadım." Sorar gibi bana baktı. "Kardeşim," dedi Gisel. "Giriniz." Donuk taşlı aplikler kapı girişini hafifçe aydınlatıyordu. Duvara dayalı bir kanepeye kadın ve erkek paltoları karmakarışık atılmıştı. "Bir köpeğiniz olduğunu bilmiyordum," dedi Gisel'e. Pencereli kapıları bahçeye açılan büyük bir salona aldı bizi. Derinlerden yan odadaki komşuların uğultusu geliyordu. Arkadaşlarla kağıt oynuyorduk ama Jacques bu akşam evde değil. Paltolarımızı çıkarmamızı söylemiyordu. Ötekilerin yanına gitmek için veda edip bizi salonda yalnız bırakacakmış gibi geldi bana. Saat kaçta döner bilmiyorum. Bakışında tedirgin bir ifade vardı. "Bugün onu gördünüz mü?" diye sordu Gisel'e. "Evet, öğle yemeğini birlikte yedik. Bay Ansar bizi lokantasına götürdü." Sarışın kadının yüzü asıldı. "Ben bu sabah onu görmedim. Erkenden çıkıp gitti." Güzel bir kadındı. Ancak o akşam bana yaşlanmış annemle babam yaşındaki bir yetişkin gibi göründüğünü anımsıyorum. Ansar'ın karşısında da benzer bir duyguya kapılmıştım. Jacques de Bavière ise ben 16 yaşındayken Cezayir Savaşı'na katılan o genç insanlara benzetiyordum. "Özür dilerim," dedi, "ama konuklarımın yanına dönmeliyim." Salonu hızla gözden geçirdim. Gök mavisi duvar kağıdı, paravan, açık renk mermerli şömine, camlar ve aynalar. Bir konsolun ayağı altında halı iyice aşınmış görünüyordu ve duvarlardan birinde kaldırılmış bir tablonun izini fark ettim. Camlı kapıların ardında ay ışığında sık ağaçların karaltısı görünüyordu ve bahçenin sınırlarını ayırt edemiyordum. "İnsan kendini kırda gibi hissediyor, öyle değil mi?" dedi bakışımı yakalayan kadın. Bahçe, Berry sokağındaki yapılara kadar uzanıyor. Gerçekten Jacques de Bavière'in annesi olup olmadığını patavatsızca sormak geçti içimden. Bizi kapıya kadar geçirdi. "Jacques'ı görürsem ona bırakılacak bir mesajınız var mı?" Bu soruyu dalgın bir ifadeyle sormuştu. Hiç kuşkusuz bir an önce konuklarının yanına dönmek istiyordu. Henüz erkendi. Normandi sineması önünde insanlar ikinci akşam seansı için kuyruk oluşturmuştu. Köpekle birlikte caddeden aşağı doğru iniyorduk. "Gerçekten onun üvey annesi olduğuna inanıyor musun?" diye sordum. "Bana öyle," dedi. "Dairede bir briç kulübü işlettiğini anlattı bana. Zaman zaman kendisinin de bu kulüple ilgilendiğini belirtti." Bir briç kulübü. Duyduğum rahatsızlığın açıklaması buydu işte. Mobilyalarının üzerine kılıfla kaplı görseydim hiç şaşırmazdım. Hatta dişçilerin bekleme salonlarında olduğu gibi bir sehpa üzerine yığılı dergiler de çarpmıştı gözüme. Demek Jacques de Bavière'le sözde üvey annesinin oturdukları daire gerçekte yalnızca bir briç kulübüydü. Babamı düşündüm. O da seve seve bu tür bir işe kalkışabilirdi. Grable de ona sekreterlik ya da kapıcılık yapardı. Sonuçta hepsinin dünyası aynıydı. Lido'nun kemerlerine ulaşmıştık. Birdenbire bu kentten kaçıp gitme isteği kapladı içimi. Çevremde bir tehdidin dolandığını hissediyordum sanki. Neyin var? Rengin soldu. Yürürken birden durmuştu. Gezintiye çıkmış bir grup geçerken bizi itekledi. Başını bize doğru kaldırmış olan köpek de tedirgin görünüyordu. Yok bir şey, başım döndü. Gülümsemeye zorladım kendimi. Bir şeyler içmek için biraz oturmak ister misin? Bir kafenin terasını gösteriyordu bana ama o cumartesi akşamının kalabalığı arasında oturamazdım. Boğulmak üzereydim. Zaten boş yerde yoktu. Hayır, yürümeye devam edelim. Daha iyi gelir. Elini tuttum. Hemen Roma'ya gitmemizi istemez miydin? Dedim. Aksi halde çok geç olacağını hissediyorum. Kocaman açılmış gözleriyle bana bakıyordu. Neden hemen? Ansar'la Jacques de Bavière'in bize yardımcı olmalarını beklemeliyiz. Onlar olmadan elimizden fazla bir şey gelmez. Peki karşıya geçelim mi? O taraf daha sakin. Gerçekten de sol kaldırımda daha az insan vardı. Etol yönünde yürüyorduk. Arabayı oraya park etmiştik. Bugün o akşamı anımsamaya çalışırken bir köpekle birlikte caddede yokuş yukarı yürüyen iki silüet görüyorum. Çevrelerinde yürüyüş yapan insanlar gitgide azalıyor, kafelerin terasları boşalıyor, sinema ışıkları sönüyor. Bu gece rüyamda bir takım geç saat müşterileri arasında Şanzelize'de oturuyordum. Salonun ışıkları çoktan kapatılmıştı ve garson bize gitme zamanının geldiğini göstermek istercesine iskemleleri masaların üzerine kapatıyordu. Dışarı çıktım. Etole doğru yürüyordum ki uzaktan gelen bir sesin Ansar'la Jacques de Bavière'in bize yardımcı olmalarını beklemeliyiz dediğini duydum. Kalın sesi hala hafif kısıktı. Conti rıhtımında çalışma odasının pencereleri aydınlıktı. Grable turneye çıkmadan önce ışığı kapatmayı unutmuş muydu acaba? Yarı karanlıkta kapı girişini köpekle birlikte geçerken kahkaha sesleri geldi kulağımıza. Ayaklarımızın ucuna basarak yürüyorduk ve Gisel köpeği tasmasından tutuyordu. Kimsenin dikkatini çekmeden merdivene kadar yürüyebileceğimizi umuyorduk. Ama çalışma odasının aralık kapısının önüne geldiğimiz anda kapı aniden açıldı ve Grable elinde bir bardakla göründü. Bizi görünce birden irkildi. Kapı aralığında ayakta duruyor ve şaşkın şaşkın köpeğe bakıyordu. "Bak şu işe, ben bunu tanımıyorum." Çok mu içmişti? Tumturaklı bir hareketle bizi içeri davet ediyordu. Yuvarlak yüzlü ve kısa saçlı ufak tefek esmer bir genç kadın kanepede oturuyordu. Ayaklarının önünde bir şampanya şişesi vardı. Elinde kadehini tutuyor ve gelişimizden hiç de tedirgin olmuşa benzemiyordu. Grable bizi tanıştırdı. Silvet, Obligado ve Matmazel. Kadın bize gülümsedi. Onlara biraz şampanya ikram etseniz dedi Grable'ye. Tek başıma içmek sıkıcı geliyor bana. Gidip bardakları alayım. Ama mutfakta bardak bulamayacaktı. Yalnızca iki tane kalmıştı. Kendisininkiyle kızınki. Fincanları hatta birkaç haftadır kullanmakta olduğumuz karton bardaklardan birini getirmek zorunda kalacaktı. Rahatsız olmayın dedim. Köpek ufak tefek Esmer'in yanına yaklaştı. Gisel onu tasmasından çekti. Bırakın, köpekleri çok severim. Alnını okşuyordu. ''Bilin bakalım Silviyet'le nerede tanıştım?'' diye sordu Grable. ''Bunun onları ilgilendireceğinden emin misiniz?'' dedi kadın. ''Tomat'la tanıştık. Gisel kaşlarını çatmıştı. Bizi bırakıp gitmesinden korkuyordum. Ufak tefek Esmer kendine hava vermek için şampanyasından bir yudum aldı.'' Tomat'ı bilmiyor musunuz obligado? Pigalle bir tiyatroda oynayan annemi almaya giderken her pazar günü o binanın önünden geçtiğimi anımsadım. Dansözüm ben, dedi kadın mahcup bir ifadeyle. 15 günlüğüne bana orada iş verdiler ama fazla kalmayacağım. İzlemeye gelenlerin hepsi iğrenç. Hiç de değil, dedi Gravely. Kadın kızardı ve gözlerini yere indirdi. Bizden utanması çok aptalcaydı. Paris'te Rivgoşa'dan Pigalle yürüyerek geçirdiğim o pazar akşamlarını ve Notre Dame Lorette'in önce kırmızı, sonra yeşil, sonra mavi olan ışıklı tabelasını anımsadım. La Tomate, Striptease Permanent. Biraz yukarıda Fontaine Tiyatrosu bulunur. Annem orada bir vodvil oynardı. Parfümlü Prenses. Conti rıhtımındaki daireye son otobüse dönüşlerimiz ise neredeyse bu akşamki gibi darmadağınıktı. Tomat'ın sağlığına, dedi Gravely bardağını kaldırarak. Ufak tefek esmer kadın da kaldırdı bardağını, biraz meydan okurcasını. Giselle'le ben hareketsiz duruyorduk. Köpekti. Bardaklarını tokuşturdular. Uzun bir süre sessizlik oldu. Tavandan sarkan ampulün solgun ışığında gizemli bir yıl dönümünü kutlarcasına hepimiz ayaktaydık. Özür dilerim, dedi Gizel, uykudan ölüyorum. Yarın pazar hep birlikte Tomat'a gidip Silviyet'i görebiliriz, dedi Gravely. Bir kez daha eski pazar akşamlarını düşündüm. Tedirgin bir uykuya daldım. Arada bir sıçrayarak uyanıyor, Gisele yatakta yanımda yatıyor mu diye bakıyordum. Ateşim vardı. Oda tren kompartmanına dönüşmüştü. Gravely ile ufak tefek esmer kadının silüetleri camdan görülen görüntülerdi. Rıhtımda ayakta durup bizim gitmemizi bekliyorlardı. Her ikisi de ellerindeki karton bardakları tokuşturmak için ağır çekim gibi kollarını havaya kaldırıyordu. Gravely'nin yarı boğuk çıkan sesini duyuyordum. Yarın pazar günü Tomat'ta buluşuruz. Ama buluşmayacağımızı biliyordum. Paris'i sonsuza dek terk ediyorduk. Tren yola koyuluyordu. Banliyö'deki binalarla pavyonlar alacakaranlıkta son bir kez karaltı halinde beliriyorlardı. Trenin dar yatağında birbirimize sarılmıştık ve vagondaki kargaşa bizi sertçe sarsıyordu. Tren yarın sabah güneşli bir peronda duracaktı. 6. ayrımın sonu, sayfa 71.